Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 28. Ayrım. Türkiye ve Yunanistan gibi yakın müzikal geleneğe ve ortak ritimlere sahip olan kültürlerde bile bu kadar zorlanılıyorsa, uzak ve ilişkisiz kültürlerdeki çeviri sorunlarına varın tahmin edin. Sonunda şöyle bir çözüm yolu bulduk. Lefteris Papadopoulos adlı ünlü şaire şarkıların içeriğini anlatacaktık. O da kendince bu müzikler üzerine şarkı sözleri yazacaktı. Akşamları Lefteris'in evine taşınmaya başladık. Çoğunlukla Maria'nın birlikte yaşadığı Telemakos'la birlikte gidiyorduk. Telemakos, gür bıyıkları olan karayağız yakışıklı bir Giritliydi. Tarım okumuş ve junta yıllarını İtalya'da geçirmişti. Bu plak onun da yaşamını değiştirdi ve bakın, İş nerelere geldi. Çeviri çalışmaları sırasında daha önce hiç tanışmayan Telemakos ve Lefteris iyi dost oldular. Aynı zamanda Tayenia gazetesinde köşe yazarı olan Lefteris Papadopoulos, Melina Mercury'nin önemli danışmanlarından biriydi. Telemakos'a ne iş yaptığını sordu. O da geçici olarak Ora Sanat Galerisi'nde çalıştığını söyledi. Lefteris, Pasok Partisi'nin Telemakos gibi genç bir yeteneği değerlendirmek isteyeceği kanısındaydı. Durumu Melina Mercury'ye açtı ve Telemakos bir süre bakanlıkta çalıştıktan sonra diplomat olarak önce Bükreş'e, sonra Londra'ya atandı. Daha sonraları Andreas Papandreou Telemakos'u yanına aldı. Bakan ve hükümet sözcüsü yaptı. Telemakos, Hitiris'in yaşamını değiştiren bu rastlantı Maria'yı da etkiledi ve o da Pasok Partisi milletvekili oldu. Şimdi plağa gelelim. Aradan uzun bir süre geçti, çeviriler tamamlandı. Atina'daki Polisound stüdyosunda günlerimiz ayrıldı. Plakta ilginç ve akustik bir ses yapısı yakalamak istiyordum. Hiç elektronik alet kullanmayacaktık. Maria, Yunanistan'ın önde gelen caz müzisyenlerinden davulcu Hristo ve kontrbasçı Filipidis'i tavsiye etti. Stockholm'den kardeşim Ferhat'ı çağırdım. O sıralarda Abidin Dino, Adana'da yaşayan Ali Dede adlı bir neyzenden söz etmişti. Vize alıp yurt dışına çıkmak, daha doğrusu Fransa'ya yerleşip müzik yapmak istiyordu. Abidin Bey bir yardımım olup olamayacağını sormuştu. Ali Dede'ye bir uçak bileti yolladım ve Atina'ya davet ettim. Sonunda Polisound stüdyosunda kayıtlar başladı. Günümüzün moda teknikleriyle çalışmıyorduk. Bu plak birbirini hiç görmeyen müzisyenlerin ayrı günlerde gelip kanallara partisyon çalıp gittiği mekanik bir çalışma olmayacaktı. Bütün müzisyenlerin hissettiği ve birlikte yarattığı bir müzikalite amaçlıyordum. Bunun için gece gündüz provalar yaptık, parçaları birlikte çalıp durduk. Düzenlemeleri Ferhat yapıyordu. Ses mühendisi Smirneos çok yetenekli biriydi. Kayıt her sabah 10'da başlıyordu. Biz 3 Türk tam saat 10'da stüdyoda oluyorduk. Bir ay süren çalışmalar sırasında Yunanlı müzisyenlerin stüdyoya zamanında geldiğini görmedik. Zaman duygusu Türkler, belki bazı Türkler demek daha doğru, ile Yunanlar arasındaki en temel ayrımdı. Öğle yemeklerinin 3 saat sürdüğü, akşamları yemeğe saat 11'de oturulduğu bu rahat düzen bizim ruhumuza uymuyordu. Biz Yunanların yanında Akdeniz'in Almanları gibi kalıyorduk. Bir ay sonunda orkestra kayıtlarını bitirmiştik. Sıra şarkıları okumaya gelmişti. Maria solist olarak plağın büyük bir bölümünü okuyacaktı. Ben ise bazı parçalarda eşlik edecektim ona. Böylece en sevdiğim biçim ortaya çıkıyordu. Çünkü kendimi hiçbir zaman şarkıcı olarak algılamamıştım. Kendi şarkılarını seslendiren bir besteciydim ben. Ne var ki Türkiye'de böyle bir kategori yoktu. Basın ve halk herkesi aynı kefeye koyuyor ve hepimizi şarkıcı olarak görüyordu. Oysa Yunanistan'da durum tam tersineydi. Taksi şoförleri bile beni besteci olarak tanıyordu. Şarkı söylüyor olmam bu durumu değiştirmiyordu. Benim Türkiye'de bir türlü anlatamadığım gerçek, Bob Dylan, Jaco Asprell, Theodorakis, Brassens gibi bestecilerin söylediği şarkının solistlerin yorumuyla karşılaştırılmaması gereğiydi. Bir besteci için önemli olan, kendisine ait bir dünya kurup kuramadığı ve özel bir şarkı söyleme biçiminin olup olmadığıdır. Kimi besteci konuşur gibi şarkı söyler, kimisi Leonard Cohen'de görüldüğü gibi sadece mırıldanır. Şarkıcıdan çok bir şair tavrıdır bu ve ben, bana daha birçok kişinin söylediği gibi, eserleri bestecilerinden dinlemeyi çok severim. Yunanistan bize göre daha gelişmiş bir müzik kültürüne sahip olduğu için bu değerlendirmeyi tam olarak yapıyordu ve ben yüzlerce şarkı, 20 film müziği, tiyatro müzikleri ve Almanya'da bir bale bestelemiş Livaneli olarak ilk kez besteci sıfatıyla anılıyordum. Yakamozlu anılar. Paylaşma bu yalnızlığı düşlerinin hızı ile, türkülere dök içini söyle bin bir sızı ile. Maria'nın bir şarkıyı Türkçe söylemesini istiyordum. Bu amaçla ona Karlı Kayın Ormanı'nı öğretmeye koyuldum. Türkçedeki bazı harfler Yunan alfabesinde yoktur. Bu yüzden Ö, Ü, Ş gibi harfleri telaffuz edemezler. Maria da bu seslerde güçlük çekti ama müzikal bir kulağı olduğu için üstesinden geldi. Plağın kaydı bittiğinde kapak çalışmaları başlamıştı bile. Kapak için İstanbul'da Fener semtini gösteren bir fotoğraf seçtik. Plağın içinde yan yana sıralanmış 6 tane şehir hatları vapuru ve güzel Süleymaniye Camii görülüyordu. Maria Farandori Livaneli'den söylüyor. Adını taşıyan plak çıkar çıkmaz Yunanistan'da çok büyük bir ses getirdi. Hemen her gazete ve televizyon plağı övüyor, radyolar sürekli bizim parçalara yer veriyordu. Akşamları hangi müzikole gitseniz, Leylim Ley'i, Kardeşin Duymaz'ı ya da Gözlerini dinliyordunuz. Yaşamımın hiçbir döneminde not tutmadım. Anılarımı yazma niyetim de yoktu. Yalnız 1981'de Yunanistan'daki yaz turnesinde Ülker not tutmam için çok ısrar etti. İleride hatırlamana yardımcı olur diyordu. Onu kıramayarak bazı notları aldım. Şimdi geriye dönüp bakınca bu notların benim için değer taşıdığını görüyorum. Çünkü sorun o dönemi ve o olayları hatırlayıp hatırlayamama değil. O anın coşkusu ve duyguları yansıyordu notlara. Daha sonra yazılanlar ise kuru betimlemeler biçiminde kalıyordu. Beni çok etkilemiş olan Yunanistan dönemini bu notlardan aktarayım. Bütün Akdenizliler gibi Yunanlılar da acı çekerek bu acıyı sonsuz bir sevince dönüştürerek söylüyor şarkıları. Çok ciddi bir iş yaptıklarının farkındalar. Hayat, ölüm, dünya, yaratılış üstüne düşünür gibi. Sanki ölümlü insanoğlunun trajik sırlarından birinin açıklanış anıdır o şarkı. Bir ayindir. Bir kurban törenidir ki kan yerine yanık ses akar yaralarından. İlk duyduğumda şaşırmıştım. Tragudi, Yunanca'da şarkı anlamına geliyormuş. Oysa sözcüğün şarkıyı çağrıştıracak bir müziği yoktu. Bağlantıyı sonradan kurdum. Tragudi, eski Yunanca, trajediden geliyordu. Bu bağlantı birçok şeyi açıklıyor galiba. Batı'nın son yıllarda ürettiği plastik renkli bonbon müzikle mutlu, sağlıklı ve dinamik işçiler yaratmak için giriştiği denemeler yanında, bütün Akdeniz Sicilya'dan Girit'e, Barcelona'dan Mersin'e kadar yanık, trajik bir hüznün yankılandığı şarkılarla çınlıyor. Melali anlamayan nesle aşina değildir. Ama Akdenizli'nin hüznü diğer bölgelerden ayrılıyor. İnleme değil Akdenizli'nin şarkısı. Başından beri bize yabancı bir ekleme bulduğum arabesk akımında olduğu gibi, bak ben ne kötü durumdayım, siz de bana acıyın, hep birlikte ağlayıp hayata lanet edelim diyen, içinde öfkeler, yıkıcılıklar taşıyan bir ölümseverlik değil bu. Çünkü ölümseverlik Fromm'a göre toprağa ve ana rahmine dönüşle ilgilidir. Deniz acıyı yakamozlandırır, tuzunda yakar, sağlıklı diri kılar ve Akdenizli şarkı söyleyip dans ederken "Eh işte böyle kardeş" der, insanoğlu ölümlü acılar içinde şu güzelim dünyaya doyamadan gider. Gel biz bunu insanın insana omuz verdiği bir büyük sevince dönüştürelim. O zaman sevinç ile hüzün, acı ile mutluluk birbirinin içinde erir. İnsanoğlu ve tarih şarkı söyleyenin dilinden yeniden kurulur. Arabeskin yakınması şehre gelmiş köylünün güzel kadınlara ve zengin yaşama kavuşmak için yalvarmasını, Akdeniz'in şarkısı ise bir filozofun hüznünü yansıtır. Bir gün deniz kıyısında bir evde 15-20 kişi oturmuşuz, türkü söyleyip duruyorum. İzmir'in kavaklarına geliyor sıra, arkamda çok yaşlı Yunanlı kadınlar var, belki 90 belki 100. Çok yaşlı, yüzü Efes kalıntılarına dönmüş bir kadın, iki sıralı yaş döküyor ve Türkçe, İzmirliyim diyor. Beş kardeşim var idi, beşini de Germanlar vurdu. En küçüğü senin gibi türkü söylerdi, sesi de sana benzerdi. Yunanistan döneminden tuzlu, reçine şaraplı, rebetikalı anılar kaldı. Bir de Papayannakusların evinde yılbaşı gecesi Kronya Bola, iyi yıllar dilenirken geleneksel ayavasili çöreğinin ilk parçasını evin erkek konuğuna sunma töresine uyan yaşlı adamın bütün Türklere, bütün Yunanlılara adadığı mutluluk duaları. Senin adın Mustafa mı? Akdeniz, Akdeniz, senden aslımız. Masmavi bir aydınlıktan gelir neslimiz. Atina'da bir konserden sonra yaşlı, iyi giyimli bir İstanbul hanımefendisi, "Efendim, Ahmet Haşim Bey'den de besteler yapıyor musunuz? Kendileri yakınımdır," diyor. Böyle birçok şaşırtıcı an yaşıyor, iki ülke tarihinin nasıl iç içe geçmiş olduğunu anlıyoruz. Daha sonra Maria ile birlikte Yunanistan'ın çeşitli kentlerini dolaşıyoruz. 1981 turnesi Girit, Samos, Midilli, Korfu ve Kitara adalarını kapsıyor. Girit adasının çeşitli kentlerinde iki konser veriyoruz. Uçakla gittiğimiz Girit'te bizi iki otobüs bekliyor. Otobüslerin birine 8 kişilik orkestra üyeleri, bizler ve gazeteciler biniyoruz. Ötekine ise ses aletleri yükleniyor. Hoşumuza giden kıyılarda durup yüzüyoruz. Kıyılardaki balıkçı lokantalarında verilen öğle yemeği molaları en az 3 saat sürüyor. Barbunya, kalamar, ıstakoz, ahtapot, bir Girit yemeği olan horta ve reçina şarabı dolu masalarda sohbet koyultuluyor. Akşamüstü vardığımız kentte otele iniyor, en geç bir saat içinde de ses provası için konser yerine gidiyoruz. Konserler genellikle şehir stadyumlarında oluyor. Sahanın ortasına kurulmuş sahnede ses ve ışık provası yapılıyor, sonra konser saatini bekliyoruz. Genellikle gece yarısından sonra biten konserlerin arkasından belediye başkanları ve kentin ileri gelenleri bizi bölgelerinin tanınmış tavernalarında ağırlıyorlar. 50-60 kişilik yemeklerde resmi konuşmalar yapılıyor, kadehler Türk-Yunan dostluğu onuruna kalkıyor. Yunanlılarda adet olduğu üzere yemek sonunda bana ve Maria'ya birer hatıra veriyorlar. Ya deniz kabuklarından yapılmış gümüş zincirli bir tesbih ya da Midilli Adası'nın çok yaşlı kimyager belediye reisi gibi kendi elleriyle yaptığı altınla kaplanmış Midilli yaprakları. Girit Adası'nın hangi köşesine gitsek bir Türk iziyle karşılaşıyoruz. En büyük etkilenme Hanya'da. Türk hamamı ve caddelerdeki paşa isimleri bile duruyor. Girit kafamda Kazancakis'le bütünleşmiş. Neredeyse Girit'i görmeden önce de o manastırları, tesbihi, sivri bıyıklı, kara giyitli erkekleri, sıcakta binbir böcek sesiyle dolu ormanlardan, mavi denizin görünüşünü biliyordum. Kazancakis'in beni en çok etkileyen yanı, ülkesine duyduğu aşk derecesinde tutku. Bu yüzden 1980 yılındaki basın toplantısında 40 kadar Yunanlı gazeteciye Kazancakis'ten ve kitaplarının Türkiye'de yayınlanmış olduğundan söz etmiştim. Biraz soğuk karşılamışlardı. Daha sonra konuyu deşmek için sorduğum kişilerde aynı soğukluğu sezmiştim. Kazancakis'i fazla tutmuyorlardı. Nedenini çok sonra anladım. Güvendiğim Yunanlı arkadaşlar da doğruladılar. Kazancakis onurlu bir adam. Yanlış gördüğü her şeye ama her şeye karşı çıkıyor. Fellini'nin dediği gibi kimse onun yerine düşünemiyor. Gerçek düşüncesini söylediği için de ne yönetim seviyor onu, ne muhalefet ne de örgütler. Böylece aşiret aşiret bölünmüş bir düşünce ortamında yapayalnız kalıyor Kazancakis. Hiçbir takımda değil, kafasını kimseye kiraya vermemiş. Yalnız Kazancak ismi bunu yaşayan 20. yüzyılın birçok aydını aynı kaderi paylaştılar. Kimi kendini öldürdü, kimi Kazancakis gibi gönüllü sürgünde öldü. Kimi hainlikle, döneklikle suçlandı. Bunlar hem iktidarların zulmettiği hem de muhalefetten darbe yiyen aydınlar. Elleri hamur ama karınları aç. Bunlardan biri de Henrik Böll. Okuyucularından başka kimse sevmiyor adamı. Katolik olmasına rağmen kilise vergisine, kilisenin üstünlük kazanmasına karşı çıktığından kilise tarafından aforoz ediliyor. Sağ karşı olduğu için Strauss en ağır sövgülerle saldırıyor ona. 20. yüzyılda hala zihinsel mağaralarında yaşayan ilkel sürüler evini yıkıyor Böll'ün. Sol grup ve partilerin çoğu da kendi çizgilerinde olmadığı için ona adam akıllı yükleniyorlar. Böll de bütün bunlara gittikçe aşağı doğru çekilen acılı yüz hatları ve hüzünlü gözleriyle tanıklık ediyor. Aynı kaderi paylaşan bir başka aydın Antonio Gramsci, Mussolini'nin yükselişine karşı önerdiği tedbirler kulak ardı edildi. Yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan faşizmin tarihte ilk kez küçük burjuvaziyi örgütleme yöntemini bulduğu tezi üzerinde bile durulmadan unutuldu. Buna karşılık Mussolini kendine karşı olan bu en önemli beyni şaşmaz bir biçimde saptadı ve yok etti. Arthur Koestler 13. Kabile adlı kitabında bir Arap gezginini anlattıklarını yayınlıyor. Gezgine göre o dönemdeki Türk boyları kendi içlerinde sivrilen kişileri bizden çok Tanrı'ya yaraşır diye asarlarmış. Galiba sadece bize özgü değil, evrensel bir yaklaşım bu. Alman ZDF TV ekibi Girit'te Aspekte programı için izliyordu bizi. Agios, Nikolaus, Anoya ve Hanya konserlerini çektiler. Maria ile ve benimle konuşmalar yaptılar. Anoya, Girit'in tepesinde bir dağ kasabası. Orada Kisiloris Tiyatrosu'nda konser sırasında halkla da konuşmalar yapmış TV ekibi. 81 yaşında yöresel giysiler içinde saçı sakalı pamuk gibi dimdik bir ihtiyarla bir konuşma geçmiş aralarında. Bu akşam niye geldin buraya? Turko var diye. Çok mu seversin Türkleri? Hayır, ben çarpıştım onlarla. Birbirimizin ailelerini de öldürdük. Peki niye geldin o zaman? İki sebepten. Birincisi Türkler çok güzel şarkı söyler. İkincisi de... Burada biraz duraklıyor ihtiyar ve karşısındaki gazeteciye soruyor. Sen Alman mısın? Evet. O zaman sen bunu anlayamazsın. Bu konuşma sonradan Alman televizyonunda gösterildiğinde Almanları çok etkilemiş. Hiç alışık olmadıkları bir boyut. İhtiyar daha sonra konser bitince sahne arkasına geldi. Yırtıcı kuşlara benziyordu. Çılgınca heyecanlı ve kesik kesik konuşuyordu. Bir şey sordu bana. Ne diyor dedim. Çevirdiler. Senin adın da Mustafa mı diye soruyormuş. O gece belediye başkanı bir dar lokantasında oğlak kebabı ikram etti bize. Ne var ki benim aklım bir şeye takılmıştı. O güne kadar verdiğimiz konserlerin bir bölümü yüzlerce yıl Türk egemenliğinde yaşamış bölgelerdeydi. Bazı konserler ise Türklerin hiç ayak basmadığı yerlerde olmuştu. Korfu Adası, Kitira Adası gibi. Türklerle çarpışmamış, Türk egemenliğinde yaşamamışlardı. Ve benim ilk düşünceme göre bize daha dost, daha yakın davranmaları gerekirdi. Oysa tam tersi oluyordu. Böyle şehirlerde şarkılarım Avrupa dinleyicisinde bıraktığı etkiyle, ilgili ve serin kanlı bir beğeniyle dinleniyordu. Oysa Türklerle birlikte yaşamış insanlar konserlere coşkuyla kendilerinden geçerek katılıyorlardı. Belki de kendi geçmişlerini arar gibi nostaljik bir heyecana kapılıyorlardı. Demek ki ilişkinin en kötüsü bile ilişkisizlikten daha iyiydi. Bundan hareketle şöyle bir kanıya varıyordum. Ortalama Avrupalı Türkiye'ye ortalama Yunanlı'dan çok daha uzaktır. 28. ayrımın sonu sayfa 265, devamı 29. ayrımda.